Ayrım 16. Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi. Her temas iz bırakır. Emrah serbest. Sayfa 282. Bir hanenin kapanmasına yakın Halis Tokgöz'ün masasındaki kafa sayısı 3'e düşmüştü. Garsona eliyle hesap işareti yapınca Behzat Ç. Cevdet'e söyle arabayı çeksin dedi. Dışarıya çıktığında alacağız. İçeride olay yok. Halis Tokgöz ve iki arkadaşı bir haneden çıkarken onlar da kalktılar. Bir hanenin önünde Halis Tokgöz'ün iki koluna girdiler. Behzat Ç. polis dedi, sesini çıkarma, arabaya yürü. Halis Tokgöz'ün yanındaki adamlar ne oluyor deyip hareketlenince Harun birine sert bir tokat çıkardı. Adam kayıp yeri öperken diğerine işaret parmağını salladı. Sakın ha, uzak dur. Halis Tokgöz kendini sıkı sıkıya tutmuş kollardan kurtulmaya çalışıp siz kimsiniz lan beni gözaltına alacak diye bağırdı. Harun işaret parmağını dudağına götürüp "İş!" diye ünledi. Düzgün konuş, arabaya bin. Tek laf daha edersen ecdadını sikerim. Küfretme lan puşt! Harun cebinden çıkardı. Aselsan telsizi Halis Tokgöz'ün kafasına geçirdi. Kafadan sızmaya başlayan kan arabaya bindiğinde tombul yanaklardan damlıyordu. Yandınız siz, bittiniz, istihbaratım ben. Oldu canım. Cevdet hızla sürdü. Trafiğe kapalı Sakarya'dan rahatlıkla çıktıktan sonra Behzat Ç. Cevdet'e dönüp amirim dedi. Hastaneden raporu çalan adam işte bu. Cevdet frenlere asılıp arkaya döndü. Yumruğunu sallarken sen misin lan o dedi. Senin yüzünden kaç kişiyi sorguladık. Ben sana soracağım. Harun'la Behzat Ç.'nin tebessüm ettiklerini görünce siz de öyle sırıtmayın dedi. Getirin hasta bakıcılarla hemşireleri, yüzleştireceğiz. Halis Tokgöz sorgusunda bütün iddiaları soğukkanlılıkla reddetti. Hepsi söylediğiniz gibi olmuş olsa bile ne alacak diye sordu en sonunda. Ne yapacaksınız? Ben bunları yaptım desem ne olacak? Siz beni sorgulayamazsınız. Çok lazım olursa teşkilat gelip alır beni. Sizin de amınıza koyar. Behzat Ç. bir sol çıkardı. Yumruğunu açtığında parmak kemiğine yapışan bir diş düştü yere. Savcı damdaki fare için gözaltı emri vermişti. Ama sabaha karşı gelen hayalet, fareyi kaybettik dedi, yerinde yok. Behzat Ç. tam alnının ortasında çok ani bir sancı duydu. Kime oldu belirsiz küfürler savurmaya başladı. Bir iki sandalyeyi duvara çarpıp parçaladı. Kendine geldiğinde odası savaş alanına dönmüştü. Eda'ya bütün uçak şirketlerine bakın dedi, çabuk. Eda damdaki farenin adına düzenlenmiş herhangi bir bilet bulamadı. Bir de Muhsin Süvari adına bak. Onu ortadan kaldırıp kimliğini bizim fareye vermişlerdir. Eda evet diye bağırdı. T7'den 7-15 Berlin uçağı. Muhsin Süvari adına alınmış bir bilet var. Behzat Ç. saatine baktı. 6. Harun'u omzundan kavradı. Yarım saat içinde Esenboğa'da olacağız. Tek parça halinde, anlaştık mı? Harun tamam dedi. Harun emniyet şeridi dahil yolun ve aracın bütün imkanlarını seferber ederek 35 dakika sonra vardı havaalanına. Behzat Ç. bütün ekibe farenin eşkalini biliyorsunuz. Kimlik Muhsin Süvari adına. Giden yolcu terminalinde gözünüzü dört açın talimatını verdi. Aradığı iri yaralıkta birini daha 30 metreden gözüne kestirmişti. Bebek mezarı büyüklüğünde çizmeleri de tanıyınca adamın omzuna dokundu. Merhaba Yavuz dedi, buraya kadar. Adam ne olduğunu anlamaya çalışan gözlerle bakıyordu. Sol gözünün altındaki morartıyı kapatmak için fondöten sürmüştü. Behzat Ç. tereddüt etmedi. Adamın başındaki peruğu çekip aldı. Kelepçemi takalım, erkek gibi mi gelirsin? Yavuz giderim dedi. Beraber yürüdüler. Arabaya binerken Behzat Ç. Yavuz'un kafası döşemeye çarpmasın diye elini siper etti. Gözünü kim morarttı? O tıknaz salak mı? Evet, susturucunun parasını istedi. Yola çıktıktan sonra Yavuz, niye bu kadar geciktiniz diye sordu. Niye son anda geldiniz? Behzat Ç. biz planlı cinayeti çözeriz dedi. Bizim işimiz bu ama sen planı bozdun, bu yüzden geciktik. Akıllılık etmekle hata ettin, onların dediğini yapacaktın. İstediğin kadar kurnaz ol fark etmez, onlara hiçbir şey olmaz. Bir şekilde yırtarlar ama sen yanarsın. Ne yapalım, hayatın gerçekleri. Öğlene doğru fotofilm bürosundan büyütülmüş görüntü geldi. Tam cinayet saatinin ardından tuvaletten çıkıp koridorda yürüyen adamın Yavuz olduğu anlaşılmıştı. Ayrıca Yavuz'un parmak izleri de Betül'ün cep telefonundaki yabancı izlerle uyuşuyordu. Eda röntgencilerin çektiği üçüncü görüntüyü baştan takıp Peki bu barda oturan adam kim o zaman diye sordu. Behzatçı o fedai dedi. Yanındaki ufak tefek eleman da kısmet. Biz fedaiyi Yavuz zannettik. İri yarılığına ve parlayan çizmelerine aldandık. Olur böyle hatalar. Biz de robot değiliz, o kadar fazla mesai yapıyoruz. Yavuz'un olayı inkar etmeye niyeti yoktu. Ben tetikçiyim dedi. Bana yapacaksın dediler, mecburen yaptım. Erkek kardeşi olmadığı için benim üstüme kaldı. Betül ailesi tarafından tehdit edildiğini biliyordu. Niye seninle bara gitti? Betül'le bir husumetimiz yok. İyi geçinirdik, iyi arkadaştık. Benden böyle bir şey beklemezdi. Ben de beklemezdim kendimden. Yapamam dedim zaten. Ben elime silah almış adam değilim. Yapacaksın dediler, yoksa çiftliklerin başına geçemezsin. Defterdeki yazıyı nasıl kopardın? Sık sık görüşürdük. Hafize Ana'da geldiğinde yemeğe davet ederdi hep. Tuttuğu defterleri daha önce de gizli gizli okumuştum. İntiharla ilgili yazdığı satırları görünce aklıma bu plan geldi. Zaten bunalımdaydı, psikolojik yardım da alıyordu. Tuttum attım. Biraz klişe olacak ama pişmanım, gerçekten pişmanım. Behzatçı Yavuz'un bu ifadesi üzerine Hayrettin için gözaltı emri istedi. Savcı kararın akşam çıkacağını söyledi. Behzatçı büroda kim kalıyor bugün deyince Selim elini kaldırdı. İyi, savcıdan gözaltı kararını alınca Hayrettin'i getirin. Beni ararsınız, evde olacağım, biraz uyumam lazım. Yarın sabah bu mahkemeye çıkarma işi bitsin. Akşam kızım gelecek, doğum gününü kutlayacağız. Bürodan çıkacakken Harun koluna girip, ''Amirim, Berna nerede?'' diye sordu. ''Uludağ'da, sömestre tatilinde.'' ''Hayalet Sincan'da görmüş, size bir şey söylemedi mi?'' ''Hayır, ne işi varmış Sincan'da?'' ''Cezaevinde, Alp'i ziyarete gitmiş.''
''Ne?''
''Alp'i ziyarete gitmiş, hep Osman'ın yüzünden.''
''Hapları o koymuş cebine değil mi?''
''Evet, boş ver ama serserinin tekiydi zaten, yatsın 3-5 yıl.'' Behzatçı'nın aklında yine o uğursuz pazardan kalma sözler uçuştu.
Alp'in cebine hapları sen koydun. Hayatımı mahvettin, hayatımızı mahvettin.
Hemen Hayalet'i aradı. Hayalet ben görmedim dedi. Bir gardiyan görmüş, bana söyledi. Ama öyle güvenilir bir adam değil. Büyük ihtimalle karıştırmıştır. Ben emin olsam öyle bir şeyden zaten söylerdim sana.
Behzatçı tamam deyip Berna'yı aradı hemen. Daha iki sefer çalmadan açıldı telefon. Berna Uludağ'daydı. Güzel güzel konuştular. Artık hangi şerefsiz gardiyan attıysa bu yalanı Allah'ından bulsun dedi içinden. Ama yine de içi içini kemirirken sordu.
Sen Alp'i ziyarete gittin mi hiç?
Hayır babacık, kapandı o mevzu biliyorsun.
Berna yarın geleceğini ineledi. Betül meselesini çözüp çözmediğini sorunca Behzatçı o iş tamam dedi. Biraz vaktimizi aldı ama çözdük. Yarın buluşalım, çok hoşuna gidecek bir sürprizim var.
Buluşacakları yeri ve saati tekrar konuştular. Behzatçı telefonu kapatınca Harun'a çıkıştı.
Bilip bilmeden konuşmayın, her dedikoduya inanmayın.
Harun biraz mahcup özür diledi. Kapının önünde bir itiş kakış olunca hah geldi deyip fırladı yerinden.
Kim? Keçiören canavarı, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip asan şerefsiz.
Harun kapıdan girer girmez bir tekme iki tane de tokat savurdu canavara. Behzatçı canavarı polislerin elinden alıp sorgu odasına soktu. 25 yaşlarında esmer zayıf bir çocuktu.
''Niye yaptın bunu?'' diye sordu.
''İntikam.''
''Biliyoruz, kimden?''
''Kızın babasından.''
''Ne intikamı?''
''Ben sokakta büyüdüm, o adam Yeter'e tecavüz etti.''
''Yeter kim?''
''Sevdiğim kız, o da sokakta büyüyenlerdendi. O adam tecavüz ettiğinde 13 yaşındaydı.''
''Sen de onun kızına mı tecavüz etmeye karar verdin bunun üzerine?''
''Evet ama 13 yaşına gelmesini bekledim.''
Peki niye öldürdün, niye astın?
Çünkü Yeter intihar etti o tecavüzden sonra, kendini astı.
Behzatçı sustu. Kan çanağına dönmüş gözlerini ovdu bir süre. Peki dedi, yatağın üstündeki tedavülden kalkmış paralar neydi?
O adam olay ortaya çıktıktan sonra para verdi hepimize, mahkemede konuşmayalım diye. Olayı görenlerden kimse konuşmadı, ben de konuşmadım. Verdiği parayı sakladım. İşte yatağın üstündeki para o.
Behzatçı kapıyı çarpıp çıktı. Odaya girmeye çalışan Harun'u da kolundan tutup sürükledi dışarı.
''Biri sebep neymiş amirim?'' diye sordu arkalarından.
Behzatçı'ya dönüp ''Ölen kızın babasına sorun.'' dedi.
30. Bölüm. Her aşk kendini yaşar. Çaldığın kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun.
büyümüş, anlamış, yorgun. Ezgi'nin gündüğü küçüğüm. Tekel birasını bitirdikten sonra televizyonu kapattı. Teknik koltuğunu arkaya yatırıp derin huzurlu bir uykuya daldı. Daha birkaç saniye geçmeden son aylarda gördüğü en güzel rüyaya dalmıştı ama zangır zangır bir telefon sesi rüyanın ortasında çınladı. Gözlerini açtığında hava kararmıştı. Telefonun çalmaya devam ettiğini duyunca ahizeyi kaldırdı. Akbabaydı. ''Ne oldu, ayrıldınız mı Hayrettin'i?'' diye sordu hemen. ''Hayrettin'i hastaneden kaçırdılar.'' Kim diye sormadı. Telefonu kapatıp savcıyı aradı. Ulaşılamıyordu. 5 dakika sonra tekrar çaldı telefon. Eda'ydı. Ne oldu diye sordu. Halis Tokgöz'ü alıp götürdüler. Kimin aldığını bilmiyoruz. Burası çok karışık. Yavuz nerede? Nezarette. Tamam, Harun'u ara, o da gelsin. Çekin silahı, oturun Yavuz'un yanında. Behzat Ç. arabaya atlayıp Dikmen'den inerken birkaç kaza tehlikesi geçirdikten sonra emniyete vardı. Yavuz'u asayiş şubenin nezaretinden alıp bürodaki sorgu odasına soktu. Harun kendisinden önce gelmişti. ''Bana beyaz kağıtla yazan bir tükenmez getir.'' dedi. Harun denileni yaptı. ''Şimdi bir sandalye çek, şu kapının önüne otur, içeriye kimseyi sokmayacaksın.'' İçeri girince Yavuz ne oldu diye sordu. ''Bir şey yok, mahkemeye kadar beraberiz.'' Belinden kelepçesini çıkardı. Bir parçayı Yavuz'un sol eline taktı, diğer parçayı da kendi sağ eline. Anahtarı cebine koydu. İki sandalyeye yan yana oturdular. Kalemi sol eline alıp beyaz kağıdı doldurmaya hazırlanıyordu ki cep telefonu çalmaya başladı. Numarayı tanımıyordu, açtı ama bir şey söylemedi. ''Yahu senin kadar vefasız adam görmedim.'' dedi kır saçlı istihbaratçı. ''Hani gelecektin, çayımızı içecektin, o kadar söz verdin ama gelmedin. Baktım senin geleceğin yok, ben uğrayayım dedim, bu sefer de seni bulamadık.'' ''Halis Tokgöz'ü siz mi aldınız?'' Karşı taraf güldükten sonra "Yo" dedi, "o kim?" "Susturucu sende mi?" Bir sessizlik oldu. "Susturucu bende değil" dedi karşı taraf, "susturucunun kendisi benim. Hadi eyvallah, ben sana uğrarım yine." Ertesi gün mahkemeye giderken Yavuz'la arabanın arka koltuğunda yine yan yana oturuyordu. Mahkeme salonuna girerken Harun kelepçeyi açıp Yavuz'u Behzat Ç'den ayırdı. Mahkemeden sonra kirpi bıyıklı genç savcıyla göz göze geldiler. Herhalde bu bıyığı büyük göstersin diye bırakmıştı. İnsan yüzünden anlayan birilerinin ona bu bıyıkla daha genç gösterdiğini söylemesi gerekirdi. El sıkıştıktan sonra savcı kulağına eğilip "Sen haklıydın" dedi. "Biz hayal aleminde yaşıyoruz." Yavuz'u Sincan'a bıraktıktan sonra büroya döndü. Doğru Tahsin'in odasına girdi. Bir süre konuşmadan birbirlerini süzdüler. "Tahsin çok inatçısın" dedi. "Yine de fena iş çıkarmadın." Behzat Ç. masanın üstüne kimliğini, silahını ve ekip arabasının anahtarlarını koydu. "Bunlar ne?" Cevap vermedi. Son olarak akşam doldurdu, beyaz kağıdı koydu masaya. Tahsin kağıdı okuyup istifa dilekçesine gerek yok dedi. Seni resmen emekli etmeyi düşünüyorlar. Bir şey söylemeden kalktı. Cinayet bürosundan çıkarken arkasına dönüp baktı son kez. Tam dışarıya adımını atmıştı ki haber merkezinden Bahçeli'de bir silahlı yaralama olduğu ihbarı geçti. Kapı aralığından kendisine bakan Eda'ya "Duydunuz" dedi. "Bir ekip intikal etsin hemen." Kapıyı çekip çıktı. İdman ocağının dökülen kulüp binasına girdiğinde Necip Başkan kapıda karşıladı. Yüzü gülüyordu. "Bu takıma senin gibi camianın içinden yetişmiş bir adam lazımdı" dedi. "Hayırlı olsun." Kendisini idman ocağının renklerine bağlayan 2 yıllık mukaveleyi imzalarken cebindeki telsiz cızırdadı. "Kusura bakmayın, unutmuşum" dedi. Yerel bir gazetenin muhabiri gelip Necip Başkan'la beraber 1-2 fotoğraflarını çektikten sonra "Ne söylemek istersiniz?" diye sorunca eli ayağına dolaştı. "Yani mutluyum" dedi. "Ben bu semtte doğdum büyüdüm. Bu takımda 5 yıl stoperlik yaptım. Şimdi evime döndüm." "Önümüzdeki sezon için hedefiniz ne?" "Küme düşmemek." Gazeteci çıkınca Necip Başkan'ın odasına geçip tebrikleri kabul ettiler. Bir ara koluna girip "Necip Başkan" dedi, "senden bir ricam var."
"Emret."
"Estağfurullah, daha ilk günden olmaz ama bana acil bir avans verebilir misin?" Necip Başkan elini cebine attı. "Ne kadar?" 3650 YTL. Dur bakayım, ayarlamaya çalışırız. Kulübün çaycısını çağırıp bankaya gönderdi. Tebrikler bitince karşılıklı oturdular. Çaycı bankadan çektiği parayla iki bardak çayı beraber getirdi. Necip Başkan zarfı uzatırken, "Sen bizim kardeşimizsin," dedi. "İstediğin avans burada. Daha fazla vermek isterdik ama kulübün durumu malum. Herhalde önümüzdeki sezona kadar da başka para veremeyiz. Sen bu arada gel takımı seyret. Ufaktan idmanlara gir. İkinci, üçüncü amatörden beğendiğin topçu olursa söyle, anlaşalım. Artık bu sezon unuttuk. Ama önümüzdeki sezon canavar gibi bir takım istiyorum. Aynı sizin zamanınızda olduğu gibi. Sen, Kazma Selami, İnceci Hasan, birinci amatörün tozunu attıran o efsane takımı görmek istiyoruz." Necip Başkan birden "Vur!" diye bağırdı. "İyi vur, hatırlıyor musun?"
"Hatırlamam mı? Topu daha rakip yarı sahaya yeni sokmuşken tribünü vur diye indirtirdin."
"İyi vurur. Senin verdiğin gazla 30-40 metreden şut çekmeyi öğrendik. Çoğu üstten avut."
Kulüpten çıkınca Samet'i arayıp, "Satmadın değil mi Engin'i?" diye sordu.
"Yok abi, senden haber bekliyordum. Satar mıyım?"
"İyi o zaman, getir, paran hazır."
Samet Engin'i bıraktıktan sonra kaportasına eğilip bir şeyler fısıldadı. Samet doğrulunca Behzatçı'ya "Ne dedin?" diye sordu.
"O aramızda kalsın. İstersen adını değiştirebilirsin. Ama iyi bak ona. Sürerken sohbet et, hatırını sor her sabah."
"Merak etme, aklın arkada kalmasın. Onu çok sevecek birine vereceğim."
"Sen Engin'i kendine almadın mı?"
"Hayır, kızımı aldım. Doğum günü hediyesi."
Kırmızı vosvos karlı yollara kan gibi aktı. Behzatçı saatine baktı. Berna ile buluşmasına yarım saat kalmıştı. Geç kalmamak için biraz hızlandı. Direksiyona hafifçe vurup,
Engin dedi, nasılsın bakalım? Berna seni beğenecek mi dersin?"
Engin motorundan gelen kızgın bir omurtuyla cevap verdi hemen.
"Tabii canım, neden beğenmesin? Çocukluğu vosvos falı tutmakla geçti. Galiba gündüz 99 tane kırmızı vosvos sayıp gecede yatmadan 10 tane yıldız sayarsan dileğin gerçekleşiyormuş. Ne acayip bir fal. Şimdi kimse tutamaz kırmızıyı, geç. O kadar vosvos yok yollarda. Bir gün ailecek yaptığımız bir tatil dönüşü eski karım o zaman henüz delirmemişti. Berna bütün yol boyunca vosvosları saydı. Artık kırmızıydı, siyahtı ayırt etmeden. Ankara'nın girişinde 99.'yu da görmüştük. Ama yağmurlu pis bir hava vardı. Yatmadan önce o kadar havaya baktık, bir tane yıldız göremedik. Çocukluk işte. Dileğim gerçekleşmeyecek diye sabaha kadar ağladı durdu. Artık ne dilediyse."
Bir süre konuşmadan gittiler. Kızılay'a doğru Engin'den canının sıkıldığını belirten sesler yükseldi. Kırmızı ışıklarda 60'tan geriye doğru azalan saniyelere bakarken Behzatçı, "Sıkıldıysan sana son durumu anlatayım," dedi. "Halis Nairettin'i kaçırdılar. Bundan sonra da arandıkları adreste bulunamazlar. Aybars önümüzdeki ay terfi edecek. Onun yaptıkları iddianameye bile girmedi. Muhsin'i kim bilir hangi çukura attılar. Allah rahmet eylesin. Gökhan bu sefer de kaçmayı başarırsa kurtarır kendini. Bir tek damdaki fareyi yakalayabildik. Onu da zaten gözden çıkarmışlardı artık. O yüzden kaçırmadılar. Nitelikli adam öldürmeden müebbete kadar yolu var. Ben istifa edip idman ocağına döndüm. Yarın öbür gün gel sana emekli maaşı bağlayalım derlerse ne diyeceğimi bilemiyorum. Sonuçta idman ocağının durumu malum. Bu da benim hakkım sayılır. 21 yılımı verdim cinayet bürosuna, içim karardı. Bahar'ı arayıp sen haklıymışsın diyeceğim. Yanlış bir hayat doğru yaşanmaz. Artık bu söz kime aitse o daha iyi bilir. Tornalı, pornolu bir adı vardı. İşte bıraktım. Kendi dişlimi alıp bu çarktan ayrıldım. Bahar olur derse Berna'yı da yanıma alırım. Gönül anlayışla karşılar bunu. Görmüş geçirmiş kadın. Üzerimde büyük emeği var. Gülme, aklına kötü bir şey gelmesin. Ben ne öğrendiysem gönülden öğrendim." Behzatçı dikiz aynasından suretine baktı. Yüzünde kendinden emin bir tebessüm vardı. Hayli yorgun, gururlu ama kibirsiz, dünyayı anlamış. Yeşilin yanmasına 10 saniye kala telsizden cızırtılar yükselince,
"Görüyor musun Engin?" dedi. "Her şeyi bıraktık, bu telsiz yine cebimizde kaldı."
Tam telsizi kapatmak üzereyken haber merkezinden geçen intihar ihbarını duydu. Yeşil yanıp da vitesi bire takmışken Harun,
"Amirim, Mithat Paşa Caddesi Sakarya girişindeki intihar ihbarını aldınız mı?"
"Tamam," dedi.
"Bu çocuk benim istifa ettiğimi bilmiyor mu?"
"Kimseye söylemedik ki, nereden bilsin?"
"Aldım," dedi. "Hemen olay yerine intikal edin."
"Tamam."
Cevabı biliyordu ama yine de sordu.
"Yanında kim var?"
"Akbaba kim alacak ben?" dedi. "Biz olay yerine varmak üzereyiz. Sen gelmiyor musun?"
"Tamam."
"Ben kızımla buluşacağım. Siz gidin."
"Tamam."
"Kızım?" Zihni bulutlandı. Şimşekler çaktı ard arda. Yine o uğursuz pazar. Berna'nın yüzü ateşler saçıyordu.
Yakama yapıştın, hayalet gibisin.
Evet, hayalet gibiyim.
Yaşatmıyorsun, rahat bırak artık.
Doğrudur, yaşatmayız, cinayet esnafıyız.
Kendimi bildim bileli senin yüzünden acı çekiyorum, senden nefret ediyorum.
Ne zamandan beri?
Uzun zaman oldu, bizi terk ettin, beni terk ettin.
Doğrudur, yapmışımdır.
Zaten hiç umursamadın, hiç ciddiye almadın beni. Hep işim vardı. Tamam, şimdi işini yap o zaman, beni rahat bırak.
Rahat bıraktık zaten. Rahat bıraktık da ne oldu? Her altı yemişsin.
Yerim, istediğim altı yerim. Sen bana ne verdin ki, ne bekliyorsun? Sana ne? Sen kimsin?
Çat! Engin'i sağa çekti. Tam Berna ile buluşacakları yerde bir kalabalık toplanmıştı. Akbaba kordonu çekmiş, yaklaşmak isteyenleri bakışlarıyla uzaklaştırıyordu. Meraklı kalabalığı sağa sola ittirerek ilerlemeye çalıştı.
Hayır canım, hayır diye düşündü. Olmaz öyle bir şey.
Yunus uyduruyordu beni korkutmak için. İntihar eğilimi falan yoktu, olamaz öyle bir şey.
Peki Betül'ün meselesiyle neden o kadar ilgilendi?
Mektubu okuduktan sonra doğum gününde mi intihar etmiş diye neden sordu?
Şule ne demişti? O yaşta kızlar birdenbire değişmez. Çocuk kalanlar hiç değişmez.
Biz barışmadık mı? İntikam almak için mi geldi yanıma?
Uğursuz pazarın sözleri yakasını bırakmıyordu.
Alp'in cebine hapları sen koydun. Hayatımı mahvettin. Hayatımızı mahvettin.
Cezaevinde ziyaretine gitmiş.
Hayır, gardiyan uyduruyor. Hepsi saçmalık.
Sen bana ne verdin ki, ne bekliyorsun? Sana ne? Sen kimsin? Çat!
Berna yüzünü tuttu.
Sana bunun hesabını soracağım. Her şeyin hesabını soracağım.
Sor.
Soracağım. Göreceksin o zaman. Hiç beklemediğim bir tokat atacağım sana. Beni ciddiye almamayı göreceksin.
Elim kırılsaydı da.
Çok mu ileri gittim?
Kim?
Ben mi, dedi kendi kendine.
Ben mi ileri gittim, o mu?
İstediğim altı yerim ne demek, hem de babaya karşı. Taş olursun, taş.
Akbaba kordonun içinden çıkıp geldi. Sıkı sıkı koluna girip, gel dedi, şöyle arabaya geçelim. Kolunu kurtardı ama kendisini kurtaramadı. Akbaba omuzlarına asılmış bırakmıyordu. Onu savurduktan sonra karşısına çıkan Harun'u da yıktı. Yerde yatan şahsın yanına gitti. Üstündeki gazeteyi kaldırıp yüzünü çevirdi.
O. Eli beline gitti. Boşluk. Taş oldu.
Olay yerinin çevresinde yağan karı değdiği yerde çamura çeviren meraklı bir kalabalık birikmişti.
Ben görmedim. Şu binadan atlamış, dedi bir ses.
Neden atlamış?
Bunalımdan herhalde, tam bilmiyorum.
İnsan doğum gününde intihar eder mi ya?
Gençleri anlamak zor. Nereden atlamış?
Ben gördüm, birdenbire çakıldı.
Evet, küt diye. Kemik seslerini duydum.
Kırmızı bosboz az ötede duruyordu. Gökyüzünde tek yıldız yoktu. 2006 Ankara. Teşekkür. Kılı kırk yararak ilk okumaları yapan Gökçen Tongut, Eren Buğlalılar ve Ayşegül Tuğran'a, aşağıdaki betimlemesinden esinlendiğim tüp gazcı abimiz Erkan Goloğlu'na, sadece halı sahada değil, amatör kümede de yarı sahayı 2-3 metre geçen rakip saha topçusunu gaza getirmek için vur derdik, iyi vurur. Saflığından yararlandığımız iyi niyetli topçular da olurdu, vururlardı harbiden. Söyleyince yine ben kötü oluyorum. İletişim Yayınları 2006 sayfa 69. 12 Eylül'den sonra aranan birilerini evinde saklayıp polise ''Ben komünistim kardeşim, saklarım'' diyerek tek cümlelik bir ifade veren Reha Maden'e ve bu anekdotu aktaran Adnan Bostancıoğlu'na. Ekşi Sözlük'te 99 adet kırmızı vosvos başlığı altına entry girip beni vosvos falından haberdar eden Portakal, Jacqueline, Wilson ve Ceydil Niki ile maruf yazarlara, değerli eleştiri ve önerileri için A. Ömer Türkeş'e ve tabii Tanıl Bora'ya çok teşekkür ederim. Hakkınız ödenmez. Helal edin. Emrah.
Kitabın sonu. 5 Şubat 2011. Sayfa 296.